Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür.
Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Argun Yum ve ben Gürhan Ertür sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-40-40. Faks numaramız gene alan kodu 212-232-32-19. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Efendim, bugünkü konuğumuz Erbatur Çavuşoğlu. Yardımcı doçent doktor, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi. Erbatur Bey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhaba.
Merhabalar. Evet, ne konuşacağız bugün Erbatur Bey'le birlikte?
Erbatur Bey'le Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin organize ettiği Gelecek İstanbul yarışmasını konuşarak başlayabiliriz. Nedir bu yarışma Erbatur Bey? Ne zaman oldu? Kimler katıldı? Jürisi nasıldı? Sponsorlar galiba yürüdünüz. Biraz bilgi verebilir misiniz?
2012 yılında düzenlendi. İstanbul'un geleceği üzerine alternatif düşünceler beklenen bir yarışmaydı. Akademisyen ve öğrencilere açık bir yarışmaydı ayrı kategorilerde. İlk defa İstanbul üzerine bir tahayyül yarışmasıydı benim bildiğim kadarıyla. Bu açıdan bence ilginç. Yani daha önce
İstanbul'un bütünüyle,
bütünüyle ilgili. Evet. Yani mesela çeşitli meydan projeleri ya da sahil düzenlemeleriyle ilgili belediyelerin açtığı birçok tasarım ağırlıklı yarışmalar varken bu aslında İstanbul'un bütünüyle ilgili, geleceğiyle ilgili politika demetlerinin tartışıldığı, işte ortaya çıkarılmaya çalışıldığı bir yarışmaydı. O açıdan ilginçti. İstanbul üzerine çalışan akademisyenlerden oluşan geniş bir jüri vardı. Yerel yönetimden temsilcilerin olduğu bir jüriydi.
Hangi seviyede yerel yönetim deyince ilçe mi?
Direkt Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'tı, jüri üyesiydi bildiğim kadarıyla, ki hani somutlaşsın diye sadece üniversite ya da piyasanın ürettiği bir şey değil ama kamunun da bir ucundan değerlendirmesi istendiği için. Ama ne kadar aktif katıldı bilmiyorum doğrusu.
Evet. Peki, buna katılmaya karar verdiniz. Katılmamayı önerenler de oldu mu?
Oldu. Yani şöyle dendi aslında ilk başta. İstanbul'un geleceği üzerine düşünen bir yarışmayı sponsor da olsa bir inşaat firmasının yükleniyor olmasından dolayı tepkiler olmuştu. Bir grup proteste edelim, buna katılmayalım, siz de katılmayın falan demişti açıkçası ama... Yani biz böyle bir yarışma, Türkiye'de ilk defa böyle bir İstanbul üzerine düşündürken burada aslında muhalif düşüncelerin de yer alması gerektiğini düşündük. En azından temsil edilmesini, jürinin karşısında böyle bir şeyin çıkmasını da bir vicdani bir sorumluluk olarak gördük. Biz ödül kazanmak veya işte başarılı olmak için değil ama bu sesin de duyulması için aslında yarışmaya başvurduk ve sürpriz bir şekilde aslında kazandık. Çünkü İstanbul'un geleceğini sadece insan odaklı projelerle nasıl düşünebiliriz diye bir tahayyül geliştirmiştik ve bunun da açıkçası pek itibar göreceğini düşünmüyorduk ama jüri çok saygın bir jüriydi. Onlar da ödüle layık görmüşler. Onun için biz de mutlu olduk doğrusu.
İlhan Tekeli,
Sema Erder, Murat Güvenç, Çağlar Keyder,
konuyla ilgili
İkital Dinçer, epeyce yani İstanbul üzerine çalışmış uzman, saygın hocaların bulunduğu
şey. Katılım bacağı nasıldı sizce?
Yani şeyi bilmiyorum, kaç başvuru oldu, ne oldu onu bilmiyorum ama hani rakam olarak bir şey diyemem ama çoğu kişinin ya İstanbul üzerine biz de düşünüyoruz ama bunları nasıl formüle edip sunmalıyız ona karar veremedik dediğini, özellikle öğrencilerin bu noktada biraz zorlandığını duydum. Öğrencilerin bir miktar daha az katıldığını
bir sergisi
anlıyorum.
Falan oldu mu?
Bir ödül töreni oldu. Sonra üniversitede bir panel gibi bir şey oldu. Bundan sonraki senelerde de devam ettirileceği ama konunun belki de daha sınırlandırılacağı, böylece daha çok başvurunun alınacağı yönünde bir duyum var. Umarım aslında devam eder. Önemli çünkü.
Aslında konu bir yandan da ürkütücü, yani devasa bir konu.
Doğrusunu söyleyeyim, biz de ilk başta hani çok çekindik. Ne yazılabilir acaba gelecek İstanbul'u diye, biraz fütüristik bir şey. Nasıl bir şekillendirebiliriz diye, ama yani...
Bize biraz konseptten bahseder misiniz? Yani sizin yaklaşımınızdan.
Yani şöyle, günümüz İstanbul'una baktık. Bu İstanbul şehrinin sorunları neler? Yani biz gerek plancılar, uzmanlar olarak ya da kentliler olarak deneyimlediğimiz sorunlar neler? Ve bunları aşmak için neler olabilir diye düşündüğümüzde, aslında İstanbul'daki bugün bütün politikaların gelişme, kalkınma, hatta inşaat odaklı olarak gerçekleştirildiğini, mevcut sorunların tespit edilse bile bunların çözümünde insan unsurunun hep dışarıda bırakıldığını gördük. Yani ulaşımla ilgili bir çözümde de insan dışarıda bırakılıyor. Kentsel dönüşümle ilgili bir çözümde de insan dışarıda bırakılıyor. Dolayısıyla evet, sorunlar zaten çok fazla... Yani bir bilgi gerektirmiyor. Bunlar bilinen sorunlar, ama bunları çözerken insanı merkeze alıp insan odaklı olarak düşünebilir miyiz? Daha insani, daha yaşanabilir bir kent yapabilir miyiz diye bakmaya çalıştık. Başlığımızda şehir dediğin insandan gayrı ne ola ki dedik. Bu sözde bunu da bir parantez açayım mümkünse. Tabii ben de Türkiye'de lise eğitimi boyunca coğrafya dersinde dere, akarsu, nehir isimleri ezberleyerek coğrafyaya karşı oldukça ön yargı biriktiren biriydim. Üniversiteye gelince bir coğrafya dersiyle karşılaşınca da çok büyük bir beklentim yoktu. Ama orada Erol Tümertekin hoca bize şey sormuştu. Çocuklar, şehir nedir diye sormuştu. Biz de kendimizce cevaplar verdik. O da bize Shakespeare'den ünlü bir replikle cevap verdi. What is the city but the people? Şehir dediğin insandan gayrı ne ola ki dedi. Bir coğrafyacının kentin merkezine insanı koyması, 1992 yılında yaşanmıştı bu. Beni çok etkiledi. Bugüne kadar o sözü hiç unutmadım. Biz de yaptığımız projeye bu ismi koymak istedik. Çünkü Erol Hoca'yı da bir sene önce kaybetmiştik. Dolayısıyla hem onun hatırasını yaşatmak istedik, hem de projemize çok uygun bir isimdi. Biz de şehri İnsanlardan oluşan bir yer olarak düşünüyoruz. İnsanlar için düzenlemeye çalışıyoruz uzmanlar olarak. Dolayısıyla merkezine insanı koyduğumuz bir şey, proje yaptık.
Şimdi malum çok güncel bir kentsel dönüşüm tartışmaları içindeyiz. Uygulamalar da işte sağda solda başladı, duyuyoruz. Bu tartışmalar, siz bu yarışma sırasında da bu kanun çıkmıştı. Dolayısıyla belki bir yansıması da olmuş olabilir. Herhalde o konuda da görüşünüzü sormak istiyorum da. Bu insan odaklı deyince soyut bir kavram. Bunu bir planlama faaliyetinin içine nasıl yerleştirmeyi düşündünüz?
Yani şöyle düşündük. Dünyadaki çeşitli örneklere baktık. Bir kentsel dönüşüm denilen müdahale, yani bir kent parçasındaki yapılara ve orada yaşayan insan topluluğunun hayatına bir müdahaledir. Şimdi bu müdahalede nasıl çevreye yaptığınız müdahalelerde çevresel etki değerlendirmesi diye bir rapor, chat raporu isteniyorsa, aslında dünya örneklerinde toplumsal ve ekonomik etki değerlendirmesi diye bir rapor da hazırlanıyor. Yani bu müdahaleyi yapmadan önce orada yaşayan topluluğun yaşam koşulları, oradaki yapıların dayanıklılığı neydi? Bu müdahale yapıldıktan sonra nasıl sonuçlanacak diye bunu kestirmek mümkün müdahaleyi gerçekleştirmeden. Ve burada eğer orada yaşayan topluluğun aleyhine bir takım gelişmeler olacaksa, mesela onları yoksullaştıracaksa, onların komşuluk ilişkisini bozacaksa, onların kentsel hizmetlerden, eğitim, sağlık, ulaşım vesaireden faydalanmasını engelleyecekse, onları daha da fakirleştirecekse vesaire, bu projenin sosyal boyutu eksik. Demek ki bunları telafi edip öyle uygulayalım diyorlar. Biz de öyle baktık. İstanbul'da olan mevcut uygulamalar, işte ilk Sulukule ile başlayan, sonra Tarlabaşı ile devam eden projelerdeki etki değerlendirmesini kamu yapmamıştı. Biz kendimiz yapmaya çalıştık, neler olabiliyor diye. Gördük ki burada insanların birçoğu çok büyük mağduriyetler yaşıyor. Orijinal kullanıcılar genellikle hep yerinden ediliyor ya da büyük borçlandırma yüklerinin altına giriyor. Dolayısıyla buna müdahale edebilen bir model geliştirelim dedik. Afet yasası da aslında bu dönem çıktı dediğiniz gibi. Orada da çok ilginç bir şekilde 3 tane alternatif sunuluyor kabaca insanlara. Yani yasalar belki herkesin ilgisini çekmeyebilir, biraz sıkıcı metinler, ama söylenen şey şu: binanız riskli alanda kalıyorsa orayı yeni bir projeyle dönüştüreceğiz. Bu projeyi yaptığımız zaman bunun bir maliyeti var. Bu maliyet elbette birisi tarafından karşılanması gerekiyor. Onun için ya yeni projede yer almak istiyorsanız borçlanacaksınız. Ya yeni projeyi eğer karşılayamıyorsanız başka bir yere taşınacaksınız. Buradaki mülkünüzü satıp gideceksiniz. Ya da illa burada kalayım ama parasal gücüm de yok diyorsanız daha küçük bir metrekare razı olacaksınız deniyor. Şimdi bu üç çözüm de aslında bir tür ölümlerden ölüm beğenin çözümü. Yani öbür türlü bu üç seçeneği kabul etmezseniz de deprem riski karşınızda duruyor. Dolayısıyla biz acaba bunlar dışında bir çözüm mümkün olabilir mi diye düşünüyoruz. Elbette piyasayı dışlayan hiçbir çözüm olamaz. Yani buraya girecek olan müteahhit de bir beklenti içindedir ve kamu yararına bunu yapmayacaktır. Ama kamunun tam da burada devreye girmesi gerekiyor. Yani eğer bizim anayasamızda da dünyadaki bütün anayasalarda da devlet vatandaşlarını güvenli olarak yaşatmayı garanti ediyorsa burada en azından organizatör olarak rol almalı. Biz bu modeli ortaya koymaya çalıştık. Bir fon geliştirmeye çalıştık. Dolayısıyla insanların aslında borçlanmadan kooperatifler yoluyla örgütlenebildiği, spekülatif kentsel yatırımların önüne geçen, doğrudan ihtiyaca yönelik bir model, daha insani model nasıl kurulur diye baktık. Böyle olursa insanları yerinden etmeden, şehri de aşırı yoğunlaştırmadan bu çözümleri yapmak mümkün. Mesela Fikirtepe örneğinde de bir başka çözüm önerisi geldi. Orada da çok büyük oranda inşaat izinleri verilerek bu finanse edilmeye çalışıldı. İnsanlar yerinden edilmeden dönüştürüyoruz dendi. Ama bunun da kente büyük bir maliyeti var. Ve eşitlik adına aslında kentin bütün kentleri düşün ama İstanbul'un tamamını iki kat yoğunlaştırdığımızı düşünürseniz evet. Yani zaten içinden çıkılmaz bir şey. Dolayısıyla mevcut olan üretilen politikaların hiçbiri çözüm değildi bizim için. Bunlar dışında ne olabilir diye baktığımız zaman dünya örneklerini gördük.
Evet.
Mesela bizde en vahşi şeylerden biri şehircilik adına kentsel rantların kamuya aktarılmamasıdır. Yani burada hemen hemen vergilendirme çok cüzi miktardadır. Onun için bir kentsel arsaya yatırım yaparsanız ve bunun üzerinde yapabileceğiniz yapının inşaat metrekaresini çeşitli pazarlıklar ya da rüşvetlerle maksimize ederseniz buradan elde edebileceğiniz zenginlik başka türlü sermaye biriktirmekten çok daha cazip. Yani gidip de fabrika kurmanıza ya da ticaret yapmanıza gerek kalmadan yani çok basit bir plancının kararını değiştirerek ya da belediyenin verdiği imar durumunu değiştirerek büyük bir zenginliğe el koyma şansınız oluyor. Şimdi bu bir sürü ülkede vergilendirilen bir şey. Evet. Biz de hep bu acaba sermayeyi ürkütür kaçırır mıyız? Dolayısıyla kimse İstanbul'a yatırım yapmaz mı diyerek biraz açık ucu açık bırakılmış. Biraz da pazarlığa tabi kalmış. Evet. Onun için problem haline geliyor. Biz mesela bunun kamunun buradan alacağı paylarla başka projeleri finanse edebileceğini gösterdik. Mesela bir somut örnek.
Örnekleriniz var.
Evet, bir somut hesaplama yaptık. Yani çok basitçe aslında. Bir yandan Avrupa'nın en yüksek binası İstanbul'da ve biz kimi zaman bununla övünen yöneticilerimiz olduğunu da görüyoruz. Her şeyin büyüğünü çok seviyoruz bu arada. Bu binanın mesela bulunduğu yerdeki metrekare fiyatlarından bir hesap yaparak aslında binanın plan dışı inşa edilen kısımlarının ne kadar bir ekonomik değer kazandırdığını yatırımcısına hesapladık. Ve Büyükşehir, İstanbul Büyükşehir Belediye Bütçesi'nin üçte biri oranında bir ek kazanç elde edildiğini evet. gördük. Yani İstanbul'a üç tane gökdelen yaparak aslında Büyükşehir Belediye Bütçesi'ni elde edebiliyorsunuz.
Erbatur Bey, o bina söz konusu binada mevcut imar durumunun dört katı filan bir inşaat alanı yakalanmış. Bu nasıl mümkün olabiliyor? Özel bir imkan mı sağlanmış?
Şöyle mümkün olabilir. Dediğim gibi hani bizde vergilendirme olmadığı için bu genellikle pazarlığa tabi bir hale geliyor. İmar haklarında da tabii küçük oyunlar yapmak mümkün. İşte bodrum katlarını emsale dahil etmemek, bir takım koddan çıkmalar kazanma. Yapmak, koddan kazanmak vesaire gibi. Ama bu bahsettiğimiz yer Maslak bölgesinde emsal genellikle 2,5 oranında tutulur. Yani toplam arsanızın 2,5 katı kadar inşaat yapabilirsiniz. Şimdi burada 13,5 kat bir inşaat söz konusu. Dolayısıyla yani burada artık o oyunların dışında da başka bir pazarlığın döndüğünü görüyoruz ama
bu da vergilendirilmiyor.
Bu vergilendirilmiyor.
Dolayısıyla kamuya dönemiyor bu rant.
Yani şöyle düşünebiliriz. Sadece bir binanın vergilendirilmiş olması bile aslında Sulukule, Tarlabaşı, Fenerbalat gibi projelerin bütün bu toplumdaki şikayetleri ortadan kaldıracak biçimde insani bir şekilde çözecek ve finanse edebilecek bir projeydi. Evet. Dolayısıyla bu, hani bunu deyince de biraz böyle tuhaf görünüyor ama dünyanın bütün ülkelerinde, hatta en vahşi kapitalist ülkelerinde bile bu politikanın olduğunu görüyoruz. Yani bu çok şaşırılacak bir şey de değil aslında. Yani bunu söylerken çok yeni bir şey söylemiyoruz diye de düşünmüştük ama Türkiye için bu yeni ve şimdi anladığım kadarıyla meclis bunu gündeme almaya çalışıyor. Böyle bir hazırlık olduğunu duyduk.
Bugün öyle bir haber vardı. Evet. Aile vergisi falan adı altında
şimdi geçti. Adı ne olarak çıkacağını çok iyi bilmiyorum. Evet, kapsamın da nasıl çıkacağını bilmiyorum ama çok kolay değil. Çünkü bu işten nimetlenen çok kişi var. Yani evet, sadece sermaye değil, bildiğiniz gibi orta sınıflar ve hatta toplumun tabii yani bütün vatandaşlar şu an böyle bir informal ekonomiden çok kâr edebiliyor. Dolayısıyla hani geçmişte de aslında düşük gelirli grubu kente tutunduran politikalar, mesela evet, Özal döneminde hatırlayın, imar haflarıyla dört kata kadar bina yapma yetkisi, aslında
bütün gecekondular
apartmanlaştı ama bir yandan da o gecekondulu kesimin kente tutunması sağlandı. İşte o sayede de aslında Türkiye ekonomisi çarkını döndürmeyi başardı. Yani öyle bakmak lazım.
Tabii siz uzmanlar kendi aranızda konuşurken mesela Avrupa'nın en yüksek, en büyük binası diyorsunuz ama ben anlamıyorum. İstanbul'da mıdır bu bina? Hangi binadır?
Safir İstanbul diye bilinen bina. Yüksek. 261 metre yüksekliğindedir. Evet. Ve Avrupa'nın en yüksek binasıdır. Evet. Az önce verdiğim örnek onlardan biri. Yani orada mesela vergilendirilmesi durumunda İstanbul'un bütün projeleri finanse edilebilirdi. Yani çoğu kez şey yapıyoruz. Yani bizim getirdiğimiz, akademisyenlerin getirdiği önerilere, ya böyle şeyler çok kolay ama bunun finans boyutu nerede, bu nasıl uygulanacak deniyor. Halbuki bütün fizibiliteleriyle ortaya döküyoruz. Yani işte hesaplar çok açık ortada. Kamunun buna niyet göstermesi lazım. Evet,
siz projenizde bu tür bir finansman modeli de yarattınız mı sonuçta? Tabii. Yani İstanbul'un bütününü düzenlerken, hı-hı, aynı zamanda kooperatif yaratılacak bir şeyle, evet,
o paranın nasıl kullanılabileceğine dönük bir önerileri
tabii
de var.
Tabii bunu, evet, biz icat etmedik. Takdir edersiniz bütün kentte yatırım yapacak kişiler ne kadar rant elde edebileceklerini hesaplayıp bu rentables'a giriyorlar.
Tabii.
Dolayısıyla biz de diyoruz ki evet, ama İstanbul'u bu kadar hani sermayenin iştahına açık bir yer haline getirirseniz, o zaman istediğiniz ideal kentleşme yaratamazsınız. Kentin bir kuralları olması lazım bütün dünyadaki kentler gibi. Dolayısıyla hani biz sadece buradaki elde edilen artı değerin acaba kamu lehine de kullanılabilir mi, bir kısmı vergilendirilebilir mi diye bir şey.
Bir kısmı yani.
Evet, tabii tamamı değil.
Yani neticede şu anda bu öyle bir karlı bir alem ki mesela dünyanın sermaye grupları falan da buralara çok ilgi gösterebilirler.
Tabii, yani çok merak edilen afet risklerinin önlenmesinin finansal modeli de böyle bir zemin üstünde yükseltilebilir rahatlıkla. Evet. Öyle mi anlamam,
evet,
lazım?
Tabii. Yani mesela şöyle deniyor. Evet, deprem riski var. Bu binayı yıkıp yeniden yapmak zorundayız. Evet, ama içinde oturan malikler bunu finanse edemiyorlar. Ne yapacağız? Para da yok. O zaman bu malikleri borçlandıralım. Ya da o zaman bu malikleri 100 metrekarelik dairelerine karşılık 30 metrekare verelim. Ya da bu malikleri alalım, başka yere gönderelim. Buraya zenginler yetiririz. Ama bunun hiçbir çözüm değil.
Evet.
Halbuki İşte kamunun buradan elde ettiği vergiler bu projelerin tamamını finanse edebilir.
Evet, ve nitekim zaten 1970'li yıllardan itibaren İstanbul'da başka bir modelle, işte arsa sahiplerinin bir müteahhit bulup arsa payının bir kısmını ona vermesiyle, hı hı, inşaatlar yapıldı ve bir anda İstanbul bugünkü haline geldi. Yani
işte sermaye birikiminin yolu olarak
kullanıldı. Yolu olarak kullanıldı.
Ama bunlar da vergilendirilmiş değildir.
Evet. Kısmi vergiler, kısmi var. İşte emlak vergisi.
Emlak vergileriyle vergilendirildi.
Evet, bu konuştuğumuzun çok dışında bir şey.
Evet.
Ve dünyada uygulanan da bu değil yani.
Değil.
Dünyada, evet. Yani ortada çok ciddi bir şey var, hı hı, ama ve tabii bu oturduğu konutu çürük olan ve yenilenmesi gereken şahsa bir vergi yükü olarak görünmemeli. Öyle tabii bir çözüm olmalı ki ona yardımcı olacak bir çözüm olmalı.
Evet.
Zannediyorum sizin projede de. Peki geri dönersek bu yarışmaya, hı-hı, siz nasıl bir İstanbul? Ya İstanbul nerede duruyor? Bu küresel bir şehir. Hı hı. Hep bu aralar çok kullanılıyor. Küresel finans merkezi, küresel şu, küresel bu, küresel kanal filan. Nasıl değerlendirdiniz bu küresellik meselesini?
Tam da oradan başladık aslına bakarsanız. 1980'den beri İstanbul'un küresel bir kent olduğu, olması konuşuluyor. Çok farklı yerel iktidarlar tarafından da paylaşılan bir tahayyüldü bu. Giderek de herkes inanmaya başladı ve hep konuşurken de İstanbul 15 milyonluk küresel bir şehir falan diyoruz ama yani bu büyüklükten dolayı doğrudan doğruya küresel etiketini yapıştırıyoruz diye.
Sayıyı yakaladık diye
tabii,
bakıyoruz.
Tabii öyle bakıyoruz ama işte biz bunu acaba İstanbul gerçekten küresel bir şehir mi diye sorarak başladık ve bizim yaptığımız ölçüme göre hayır, İstanbul küresel bir kent olmaktan çok uzak dedik.
Bazı şeyleri paylaşır mısınız? Tabii, oradaki bulgularınızı paylaşır mısınız lütfen?
Bu ölçmeyi küresel akışlar teorisi üzerinden yaptık. Küresel akışlar teorisi denilen şey aslında çok basit bazı şeylere bakıyor. Göstergelere bakıyor. Mesela insan akışları, mal akışları, sermaye akışları, kültür akışları, imaj akışları yönünden bir kent ne üretiyor ve dünyaya, küreye ne gönderiyor ve küreden neyi alabiliyor? Bu aldığı şeyleri topluma nasıl paylaştırıyor diye bakan bir akışlar. Şimdi baktığımız zaman mesela İstanbul küresel bir kent mi? İnsan akışlarına bakmaya çalıştık. İstanbul'da yabancıların oranı %2. Ama bizim gerçekten küresel kent olarak gördüğümüz mesela Brüksel, Londra, Amsterdam gibi kentlerde yabancıların şehirdeki oranı %50'nin de üzerinde. Dolayısıyla bu çok kültürlülüğü yaratan şey aslında o yabancıların varlığı. Biz aslında kocaman bir Türkiye köyünden bahsediyoruz İstanbul derken. %2 oranı son derece düşük. Bir yandan bakıyoruz, gene dedim çift yönlü olması lazım bu akışların. Küresel kentlerin insanları hareketli. Dünyanın her tarafına gidip gelebiliyorlar. Şimdi bizim Türk insanı için başta vize problemleri olmak üzere çeşitli mali problemler vesaire yüzünden baktığın zaman kimsenin hiçbir yere gidemediğini, aslında bu küresel köyün içine, İstanbul köyün içine tıkalı kaldığını görüyorsunuz. Mesela
ya gidebilenler herhalde çok küçük
çok az,
bir
yani çok düşük bir yüzdesi gidebiliyor veya mesela çoğu insan için Taksim'e gitmek bile bir dert. Dolayısıyla hani bırakın dünyayı gezmeyi. Biz baktığımız zaman İstanbul küresel akışlardan, insani akışlardan hiçbirini alamıyor. Dışarıya da insan akışları açısından çok az bir şey gönderiliyor. Çok kısıtlı bir şey gönderebiliyor diye görüyoruz. Mal akışlarına dönüp baktığınız zaman İstanbul ne üretiyor diye. İstanbul hemen hemen çok düşük nitelikli ve çok ucuz, katma değeri çok az olan malları üretebiliyor ve çok az yere satabiliyor. Ne alıyor diye bakarsanız da dünyadan da aslında bir sürü malı falan da aldığı yok. Ama daha çok bir tüketici bir kent. Üreten bir kent değil. Gene şeylere, sermaye akışlarına baktığınız zaman İstanbul sermayesi dışarı çıkıp yatırım yapabilen bir sermaye değil. Dışarıdan gelen sermaye İstanbul'u biraz daha fazla buluyor. Böyle bir bakış var ama bunun da mesela hangi ülkelerden geldiği çok ilginç tabloları var. Bir başka şey mesela bilgi ve teknoloji akışları. Buna baktığımız zaman İstanbul bilgi ve teknoloji üreten bir kent değil. Küresel kentlerden beklenen bu. Ama böyle bir...
Nasıl ölçüyorsunuz bunu?
Çeşitli istatistikler. Evet, ARGE çalışmalarına bakabilirsiniz mesela. Acaba mesela üniversitelerde üretilen akademik makale sayısına bakabilirsiniz.
Patentlere
bakabilirsiniz. Bunların istatistikleri açısından baktığınız zaman aslında son derece kötü bir karne ortaya çıkıyor. Ama en kötü olduğumuz şeylerden biri de yine kültür ve imaj akışları. Yani İstanbul bir yandan çok yaratıcı bir kent, çok ilham verici bir kent olmasına rağmen hemen hemen hiçbir kültürel ve imaj ürününü satamadığını görüyoruz. Bir tek işte son dönemde eski Osmanlı hinterlandına satılan dizi filmler var. Ama onun dışında çok ciddi bir kültürel üretimi imkanı yok ve bunun satışı da yok. Ama daha çok alıcı ve tüketici konumunda İstanbul burada. Medya ve düşünce akışları da bir başka akıştır. Buraya baktığımız zaman da İstanbul'da aslında dünyada olan biteni öğrenebileceğiniz çok az medya vardır. Açık radyo onlardan biri, iyi ki var. Ama onun dışında mesela gazete haberlerini incelediğiniz zaman, televizyon haberlerini incelediğiniz zaman son derece domestik, son derece içe dönük bir şey yayın vardır. Ve Türkiye'den de dışarı giden haberleri incelediğimiz zaman bunlar da daha çok... yani çok kısıtlı bir, ve felaketler üzerine kurulu bir haber şeyiyle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla bütün bu akışlara baktığımız zaman İstanbul'un büyük ölçüde alıcı konumda olduğunu, çok az üretebildiğini, aldıklarını da toplumun geneline çok eşitsiz paylaştırdığını görüyoruz. Ve bu şartlar altında küresel bir kent olamaz diyoruz. Çünkü küresel kent aslında bütün bu istatistiklerden başarılı bir şekilde çıkan bir kent, yaşanabilir bir kent oluyor zaten. Şu an dünya üzerindeki şehirlerin hepsi daha çok kentli çekmeye çalışıyorlar. Acaba biz kentimizi insanlar için yaşanabilir hale getirebilir miyiz? Ne yaparsak daha çok insan bu şehirde daha mutlu yaşar diye bakmaya çalışıyor. Kimileri mesela biz en huzurlu, en güvenlikli şehri yaratalım diyorlar. Kimileri diyor ki biz kiracı haklarını öyle bir koruyalım ki buraya herkes gelsin, malı mülkü olmayan da gelsin bu şehirde rahat yaşasın diyor. Kimisi biz dünyanın en yeşil şehrini yaratalım diyor. Kimisi biz toplu taşımayı o kadar güzel kuralım ki insanlar bu şehrin stresini yaşamadan erişebilsinler diyor. Şimdi bütün bu politikalara baktığın zaman yapılması istenen şey yaşanabilir bir şehir. Bizdeki politikaların hiçbiri yaşanabilir bir kent kurmak üzerine değil. Biz daha çok büyüsün, daha çok inşaat, daha büyük inşaat nasıl yapabiliriz diye bakıyoruz. Bunun da ülke ekonomi politiğiyle çok hani paralel olduğunu görüyoruz. Şu an Türkiye gerçekten işte baktığınız zaman sanayi üretimi yapamıyor. Tarımsal üretimi Avrupa Birliği kotalarına kısıtlanmış durumda. Turizm bölgedeki istikrarsızlık nedeniyle çöktü. İşte geçen gün Kadir Topbaş da söyledi. Tekstil de turizmde şeye girince, krize girince bizi TOKİ kurtardı dedi. Şu an inşaat üzerine kurulu bir ekonomiden söz ediyoruz ve bu inşaat durursa ülke duracak diye bir kaygı var. Onun için ne yapsak da inşaat yapsak o zaman mahalleleri yıkalım yenisini yapalım. O zaman işte gidelim sanayi alanlarını dönüştürelim. O zaman otoyollar köprüler yapalım. Ya hiç yapacak bir şey yoksa o zaman durun coğrafyayı değiştirelim.
Kanal açalım.
Oradan bir kanal açalım. Oradan gelen toprakla da bir ada yapalım. Yani bu bir inşaat tarikatı oluştu. Sadece yöneticiler değil toplumun büyük kesimleri de bunu kalkınma olarak alkışlıyorlar ve buna gönül veriyorlar ama yani üretilen kent son derece yaşanamaz bir kent.
Ama insanları da yakalayan bir tarafı var.
Elbette
bunun yani.
Şu an aslında bakın bütün bizim modernleşme, muasır medeniyetler seviyesi vesaire diye aslında gösterilen şey yatırımla, kalkınmayla açıklandı hep. Ve insanlar da her temel atma törenini büyük bir hizmet olarak alkışlıyorlar. Evet. Yani bu proje iyi mi, kötü mü, topluma ne getirecek diye bakmadan bu aslında bir tür yerel yönetim vandalizmi. Her şeyi kırıp dökmek, yıkmak, yenilemek. Tarih çanak çömlek diye değerlendirmek ya da işte yoksul mahallelerini bir yandan ucube diye nitelendirmek.
Bunlar yeterince tartışılamıyor mu? Yani bizim memlekette biraz da sabıka da var. Yani işte köprüye hayırla başlayan 40 sene önceden bir yaklaşım var. Bunun alternatifini iyi anlatamıyor mu? İyi irdelenemiyor mu? Böyle kararlara katılınamıyor mu?
Yani bakın
bir saydamlık mesela, eksikliği de mi var? Katılımcılık mı yok?
Bütün bunlar var. Haklısınız yani hepsine katılırım ama yani çok somut bir örnek verelim. Mesela 3. köprü projesiyle ilgili İstanbul'daki ne kadar uzman varsa hepsi tek bir şey söylüyorlar. Hiçbir köprü çözüm olmayacak. Köprü demek daha çok trafik, daha çok araç demek. Dolayısıyla hele bu köprünün kuzeye yapılması İstanbul açısından bir felaket. Bunu bütün uzmanlar söylüyor. Peki topluma dönüp bir referandum yapsanız 3. köprü evet. İyi bir şey mi kötü bir şey mi? %90 oranında falan tahmin ediyorum. Bu hayırlı bir şey, iyi bir şey diyecektir. Şimdi bir, toplumun öğrenebileceği kanallar, medya veya diğer kanalların tamamı manipüle edilmiş durumda. Yani bu tür alternatif sesler hemen hemen hiçbir yerde çıkamıyor. İkincisi, toplumun büyük kesimi bu tür projelerden pay kapmanın peşinde. Yani eğer böyle bir yatırım olacaksa, oralardan bir yerden bir arsa alırsa, hiç olmazsa çoluğumuzun, çocuğumuzun geleceğini biz de kurtarırız diye bakıyorlar. Niye? Formal bir işe girip sermaye biriktirmek bu ülkede neredeyse imkansız hale geldi. Onun için herkes yani en zararlısı da bu zaten. Kötü politikacı gider gelir ama toplumun tamamı eğer bir kente baktığı zaman orada metrekare dolar falan görüyorsa yani bu epey büyük bir tahribat diye düşünüyorum.
Evet, bir müzik parçası dinlemenin zamanı geldi herhalde. Dinleyelim, ondan sonra sohbetimize devam edeceğiz. In the town where I was born lived a man who sailed to sea and he told us of his life in the land of submarines so we sailed on to the sun till we found a sea of green and we lived beneath the waves in our yellow Evet, Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler'deyiz ve programımızın ikinci bölümündeyiz. Bugünkü konuğumuz Erbatur Çavuşoğlu. Evet.
Gelecek İstanbul konuşuyoruz. Erbatur Bey'in bir grup arkadaşıyla katıldığı bir yarışma sonucunda ortaya koydukları önerileri tartışıyorduk.
Bunlara nereden ulaşabiliyoruz Erbatur Bey? İnternet üzerinden ulaşmak mümkün mü?
Çeşitli mimarlık portallarında röportajlar çıktı. Projenin özetleri çıktı. Sanıyorum bütün projelerin, yani hem öğrenci hem akademisyen kategorisindeki projelerin tamamı da Gelecek İstanbul yarışma sitesinde yakın zamanda yer alacakmış.
Bir de şehir, şehir dediğin başlığıyla girdiğimiz takdirde herhalde.
Umarım, ya da bana mail yoluyla ulaşan herkese yollayabilirim de. Yani ben çünkü olabildiğince bunun aslında kamunun da toplumun da kolay erişebileceği bir yerde yayınlanmasından yanayım. Yani bunların hepimizin konuşmaya ihtiyacı var. Yani bizim önerilerimiz en iyi önerilerdir asla demiyoruz. Bu öneriler daha çoğaltılmalı. Bunlar üzerine daha çok insan kafa yormalı ve alternatif muhalif fikirlere de aslında daha hoşgörülü olmalıyız. Şu an
aslında biz tabii diğer yaklaşımları da ve projeleri de duymak, öğrenmek
çok
isteriz.
Çok ilginç şeyler vardı. Yani hızlıca söylemem gerekirse, mesela ödüle layık görülen projelerden bir tanesi İstanbul'daki kuyumculuk sektörünün geleceği üzerine çalışmıştı ve bu tarih yarımada içerisinde nasıl yer alacağına dair çok iyi bir model önermişti. Bir başkası İstanbul'da Zaha Hadid tarafından çizilen Kartal projesinin bir türlü uygulanamamasıyla ilgili sorunları tespit etmiş ve bunun nasıl gerçekleştirebileceği üzerine bir model denemişti. O ilginç bir projeydi. Bir başkası İstanbul'daki
kent ve su ilişkisi.
Kent ve su ilişkisi mesela çok müthiş, önemli. İstanbul'daki gelecekte en önemli sorunun su olacağına dikkat çekiyor ve İstanbul'un aslında derelerinin, su havzalarının bir ekolojik bütünlük koridor olarak değerlendirilmesi, bunların üzerindeki yapılaşmanın bertaraf edilmesi üzerine bir modeldi. O çok ilginç. Mavi koridorlardan oluşan bir İstanbul'du.
Kanal var mıydı
orada? Yok, kanal yoktu. Yellow Submarine'i de bu arada kanaldan geçsin diye çaldık programın içinden. Değil mi?
Doğru.
Güzel hatırladınız.
Bir başka projede doğrudan doğruya kentsel dönüşümde insanları yerinde tutabilecek bir model üzerineydi. Yani mesela aslında biz insanları yerinden etmeyen bir model geliştirdik diye Fikirtepe örneği veriliyor. Çokça da tartışılıyor. Ama orada çok büyük bir inşaat artışı söz konusu ve bir yandan böyle bir model aslında gerçekçi bir model değil. Aslında şimdi Fikirtepe'lileri sorarsanız çok memnunlar çünkü beklemedikleri oranda bir gelir elde edecekler. Evet. Meslek odaları buna karşı dava açıyorlar. Bu sefer yerel halk meslek odalarına karşı tepki veriyor.
Bu da çok tartışmalı bir şey, konu haline tabii geldi. Yani sadece meslek odalarıyla
biraz
Toki arasındaki
konu,
evet, bir tartışma olmanın ötesinde artık İstanbul'da çeşitli yerlerdeki insanlar Fikirtepe
referans veriyorlar.
Ama bu çok
çok
olumsuz.
Ama mümkün değil böyle bir şey.
Yani bu modelin her yerde tekrar edilmesi çok kötü bir şey. Bir de vatandaşın kendi yaşam alanına, mahallesine hani bir ekonomik beklentiyle bakması çok tuhaf bir şey. Yani
evet
her şeyin bir ekonomik rasyoneli olmalıdır ama burası bizim yaşam alanlarımız. Burası bizim mahallemiz. Biz buradan kaç para kazanırız gözüyle bakan 15 milyon insanın bulunduğu bir yer gerçekten
ama
yaşanabilir
İstanbul'da
bir yer olmuyor.
İstanbul'da biraz da bu nedenle bu hale gelmedi mi? Yani herkes metrekaresini arttırmanın peşinde. Herkes
demin söyledi ya, tutunma meselesi. Evet. Şimdi bakın, Fikirtepe'de oturan ve gecekonduzdan apartmana dönüşmüş olan bu örgünün insanları aslında şu konuşulan dönüşümde o örgüden bir pay alıp oradan çekip gitmeyi düşüneceklerdir.
Çünkü bir kısmı.
Adam çıktı, büyük tabii. çoğunluğu çıktı söyledi ya, ben dedi evet çok pahalı bir dairem olabilir veya iki dairem olabilir ama ben bunun aidatını ödeyemem dedi. Ben buradan ben şunu iyi bir fiyata satar giderim. Yani o örgü çözülüyor, başka bir örgü düşünülüyor. Bu da işte bütün meselenin soru işareti de burada. Yani yerindelik, insanla birlikte olma filan bunlar sanki hiç gündemde değil. Yok, yani.
Bir örnekle şu Fikirtepe'yi anlatabilir miyiz? Yani ne oldu Fikirtepe'de? Ne verildi? Yani birken iki mi oluyor? 100 metrekareyken 200 metrekare mi oluyor? Ne yapılıyor?
Şimdi bu tür bir yerde bu projenin az önce de söyledik. Finanse edilebilmesi için yani bir mahallenin yıkılıp yeniden yapılması bir maliyet getiriyor.
Evet.
Bu maliyeti kamu karşılamadığı için, insanlar da karşılayamayacağı için o zaman diyorlar ki biz burada eskiden 4 katlı apartman varsa onun yerine 8 katlısını yapalım.
Tam
10 katlı varsa evet yani o epeyce de proje revize edildi. Şu an en son ne de karar kılındı bilmiyorum ama yani bunun zaten böyle bir pazarlık unsuru haline getirilmesi esas sorundur.
4-15 emsal.
Son emsal bilmiyorum. İnanın o kadar çok revize oldu ki çok da uzmanı değilim ama.
Evet bunu da tercüme edelim. Ne demek 4-15?
İşte efendim Kadıköy bölgesinde emsal uygulaması var. 2-0-7. Yani
şu anda.
100 metrekareyi arsanız varsa 207 metrekare inşaat yapabilirsiniz. Belli sınırlamalarla yani %25'ine %35'ine oturursunuz. Yanlardan çekersiniz önden arkadan. Ortaya çıkan binanın toplam inşaat alanı ki onun da bir sürü türkleri var nasıl hesaplandığına dair. 207 metrekare.
Evet ortak alanların bir kısmı dışarı, merdiven dışarıda
evet,
kalır falan.
2.07 budur.
Evet.
1'e 2.07. Şimdi o Fikirtepe için bunun iki misli gibi bir oran çıkmış.
Evet.
Hatta işte bir takım istisnalarla filan hatta 5'e çıktığını söyleyen meslektaşlar da oldu. Şimdi bu tabii müthiş bir şey. Yok öyle bir şey. Ama işte oradan siz alın.
Herkesin kazandığı bir durum diyorlar. Hatta bunu da yönetişim olarak yorumlayanlar da var. Ama yani evet tamam müteahhit memnun, vatandaş memnun, belediye memnun filan ama kente ne oluyor diye baktığım zaman bizim aslında bir grup akademisyenin, işte bir grup aktivistin, meslek odasını falan aslında kenti vatandaşa ve kamuya karşı savunuyor gibi garip bir pozisyona düştüğümüzü de görüyorum. Yani bu da çok tuhaf, bu da çok organik olmayan bir durum.
Evet.
Bu şimdi herkese milli piyango çıkması gibi algılanıyor. Halbuki milli piyangonun esası şudur. Bir sürü insan para verir, birkaç kişi de onlardan bir kısmını Neman alır.
Evet.
Bu da öyle olacak. Yani orada 4 emsal koyduğun zaman onun yolu, onun otoparkı, bilmem bahçesi, kamuya ait diğer alanları falan yer yok. Girip çıkamayacaksınız. Yani şu anda Ataşehir'de sabah akşam olan duruma benzer bir şey. Bütün bunları bütünüyle düşünmek lazım. Öyle parsel bazında verdim aldım da olmuyor bu işler. Bunu galiba uzmanlar bunu hatırlatmaya çalışıyorlar.
Evet. Bu da tabii ki bütün İstanbul'u karıştırdı. Hatta Türkiye'de afet alanlarının yenilenmesi gündeme geldiğinde hemen Fikirtepe örneği verilir oldu. O nedenle hala karmaşık bir konu olarak devam ediyor. Evet, peki biz sizin bu projenize kentsel dönüşüm ama tabii ki bizim anladığımız anlamda bir kentsel dönüşümün de projesi haline getirebilir miyiz? Yani afet alanlarının yenilenmesine ilişkin bir proje haline getirebilir miyiz? Biraz da amacınız bu muydu?
Bizim yarışma metninde projede 6 tane somut önerimiz vardı. Kentsel dönüşüm bunlardan bir tanesi. İsterseniz sırasıyla onları hızlıca özetlemeye çalışayım. Valla ilk önerimiz aslında son derece malumun ilanı gibi bir şeydi. Fakat bunu yapmak zorundaydık. İlki İstanbul'un mekansal gelişme stratejileri üzerineydi. Bu nedir? İstanbul kuruluşundan itibaren Marmara Denizi'ne paralel bir şekilde lineer, doğrusal bir şehir olarak gelişmiştir. İstanbul'un kuzey bölgeleri su havzaları, ormanlar ve tarım alanlarıyla kaplıdır. Şimdi çok ilginç bir istatistik bence. Bugün İstanbul'un 12-13 milyon olduğu, kimileri 15 milyon olduğu söylüyor. 2023 yılında İstanbul'un nüfusunun 25 milyon olacağı tahmin ediliyor. Şimdi İstanbul'un ister Google'dan baktığınız zaman 15 milyon insanın kentin coğrafyasına nasıl yayıldığına bakarsanız, bunun ikiye katlandığı zaman nasıl yayılacağını tahmin ederseniz, aslında İstanbul'un bütün ekolojik eşiklerinin büyük bir risk altında olduğunu göreceksiniz. Yani İstanbul 2023 yılında
Karadeniz'e bağlanır.
Karadeniz'e kadar yapılaşmış bir kent olursa, bu kentte zaten şu an hava kirliliği, su vesaire gibi sorunları biliyoruz. Yani suyu ta kilometrelerce ötesinden taşımaya çalışıyoruz filan. Dolayısıyla bir de bu 25 milyon insanın yazın sıcağı hatırlayın. Yani her tarafın asfalt ve betonarme yaptığımız bir kentte sıcaktan çıldırıyoruz. Trafiğini düşünün. Yani şu an biz 12-13 milyonun şehrin sorunlarıyla karşı karşıyayız. Çok uzak değil. 2023'ten bahsediyorum. 25 milyon olacağı söyleniyor. Dolayısıyla bir, bunu engelleyebilmek üzere İstanbul'a kırmızı çizgiler çekilmesi gerekiyor. Kuzey'de 1980'den itibaren bütün çevre düzeni planları, bütün master planlar İstanbul'un kuzeyini korumak üzere yapılmıştır. Hatta bu hükümetin hazırlattığı 2009 yılına ait İstanbul çevre düzeni planında da kuzey ormanları, su havzaları tamamen koruma altındadır. Ama o plan öyle bir delinmiştir ki, mesela nelerle delinmiştir? İşte bahsettiğimiz Kanal İstanbul, bahsettiğimiz 3. köprü, bahsettiğimiz kuzey şehirleri gibi projelerle,
3. havalimanı,
evet, üniversiteler, yatırımlar gibi şeylerle İstanbul'un kuzeyi imara açılmıştır ve bu aslında İstanbul için yapılan en büyük cinayettir. İstanbul'un bir geleceğinden söz edeceksek, bu şehirlerde yaşasın diyorsak, bu 3. köprü ve bağlantılı bütün projelerin acilen durdurulması, iptal edilmesi gerekir. Bu çok net. İkincisi, İstanbul'un çok hediyeli bir coğrafya olduğu söylenir. Hani İstanbul'u hepimiz de çok seviyoruz. Buradan bir türlü ayrılamıyoruz. Bir tür bağımlılık yaratan bir kent. Bu doğru. Ama bu kenti de güzel kılan şey aslında kıyıların varlığı, 3,5 tarafının sularla çevrili olması, ormanların varlığı, eşsiz topografyası. Şimdi bundan nasıl faydalanıyor İstanbul diye baktığımız zaman, İstanbul'da kıyı orman kullanımı hemen hemen o kadar az ki, son derece kısıtlı. Yani kamusal olarak kıyıların topluma açık olmadığı, ormanların erişilemez olduğu ve dolayısıyla bir kamusal alanda hani piknik yapmanın bile aslında mümkün olmadığı bir şehirden bahsediyoruz. Dolayısıyla İstanbul'un bu alanlarının, kamusal alanlarının nasıl daha iyi kullanabileceği üzerine somut öneriler geliştirmiştik. Üçüncüsü, sizin bahsettiğiniz kentsel dönüşüm üzerineydi. Afet riskli alanların dönüşülmesi gerektiğini biz de biliyoruz. İstanbul'daki 3 milyona yakın yapının büyük bölümü inşaat mühendisi, mimar olmadan, hatta ciddi bir ustabaşı olmadan üretilmiş ve depreme karşı riskli konutlar. Bunların yenilenmesi gerekir, evet, ama bunun yenilemenin maliyetini topluma yükleyip buradan yeni zengin müteahhitler yaratmadan da bu yapılabilir diye düşündük. Dolayısıyla kentsel dönüşümün bu yasada olduğu gibi zorlayıcı, yasaklayıcı vesaireden ziyade daha tavsiye edici nitelikte bir projelendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
Ve kamunun rolünün de herhalde farklı.
Evet.
Demin değindiğiniz gibi farklı öngörüyorsunuz.
Evet, kamu bu işten para kazanabilir. Bunda hiçbir sakınca yok. Başka projeleri finanse etmek üzere. Ama kamu bu işe öncelikle bir destek vermelidir. Bizim aslında oluşturduğumuz bir model var. Burada detaylarına girmem çok mümkün değil. En iyi model de bu da değil. Ama bu düşünülmesi gereken bir model. Mesela bir yapıda oturan malikler bu bir kooperatif çerçevesinde ya da kooperatif modeli gibi bir ortaklık içine girerlerse, kamu da bu inşaat maliyetini belli bir oranda finanse ederse, dolayısıyla yaşayanlara çok fazla yük yüklemeden bu dönüşüm kendiliğinden mümkün olabilir. Ama daha sonra bu evlerin değerleri yükseleceği zaman o yükselen değerden kamu ilk başta verdiği parayı geri alacak bir sistem önermiştik biz. Böylelikle aslında uzun vadede kamu bir şeyi finanse etmiş oluyor. Fakat daha sonra verdiğinden daha fazlasını alarak başka projeleri finanse eder hale gelebiliyor.
Etme imkanına kavuşuyor.
Evet, yani bu bizimkisi bir matematik modeldir ama bunun elbette başka alternatifleri vardır. Fakat bunun hiç gündeme gelmeden doğrudan doğruya işte yıkalım, ondan sonra başka bir şey yapalım.
Kamu söylüyor, benim param yok diyor.
Ama var, yani hem var hem yapılabilir, para aslında yaratılabilir, onu söylemeye çalışıyoruz. Evet. Hem de az önce söylediğimiz vergilendirme meselesine tekrar geleyim. Yani bu vergilendirmeyle, kent rantının şeffaflaştırmasıyla, kamuya pay aktarılmasıyla bu mümkün. Mesela bakın, bir başka şey de İstanbul'da hemen Zorlu Holding'in yaptığı büyük yatırım var mesela. Orada Zorlu Holding bile bu çok devasa projede bile zarar ettiğini söylüyor. Diyor ki, ben de diyor Safer İstanbul'daki gibi bir emsal değerine ulaşabilseydim, çok daha iyi bir proje yapabilirdim diyebiliyor. Şimdi bu işi böyle pazarlığa açtığınız noktada şeffaflaşması gerekir. Ben demiyorum çok katı olsun, plan yasaklayıcı olsun falan demiyorum. Elbette piyasanın içinde olduğu bir formül olması gerekir. Ancak bunun net olarak kamuya maliyeti ne olacak? Burada yatırımcı ne kazanacak?
Bir nema varsa o da elbette ortaya çıksın.
Yani Büyükşehir Belediyesi'nin bile bütçesine baktığımız zaman iki tane bütçe görürsünüz. Birisi Büyükşehir Bütçesi, birisi de konsolide bütçe denilen belediyenin iktisadi teşekkülleri. Belediye şirketlerinin bütçesidir. İşte o belediye iktisadi teşekkürlerinin bütçesi belediye bütçesinin bile 3 katı. Dolayısıyla aslında oralarda şeffaflık olmaması büyük yolsuzluk dedikodularına yol açabilir. Mutlaka bunların hesap verilebilir olması gerekiyor. Dünyada bir sürü kent kamusal bütçeyi, belediye bütçesini ortak belirlemenin, demokratik olarak ilan etmenin, öncelikleri toplumla birlikte belirlemenin imkanlarını konuşuyor. Biz onları konuşmaktan o kadar uzağız ki bunlar bize ütopyaymış gibi geliyor. Halbuki bu çok doğal bir şey. Vergilerimizin nereye gittiğinin hesabını istiyoruz.
Evet.
Kentte hangi yatırımın yapılacağına beraber karar vermek istiyoruz. Yani otobüslerin rengine karar vermek falan bizi kesmiyor. Üstelik verdik de ne oldu? Yani şimdi bir türlü otobüsten karşılaşıyoruz falan. Yani bu tür yalancı katılım
bütün
politikaları.
Bütün renkler sergilendi şu anda evet. İstanbul'da.
Sizin yani diğer önerileriniz de var ama unutmadan sormak istiyorum. Kent hakkı diye bir kavramınız var.
Evet.
Lütfen onu açabilir misiniz?
Çok eski bir kavram. Aslında 1960'lı yıllardan itibaren Henry Lefebvre'nin getirdiği bir kavram. Daha sonra onun gibi diğer coğrafyacılar, kent bilimciler de kullandı. Harvey de kullandı. Kent hakkı denilen şey kentte yaşayan herkesin aslında bir tür insan haklarını kente transfer edilmesi gibi düşünebilirsiniz. Eşit, adil çözümlerden faydalanma hakkı, merkeze rahat erişme hakkı, kendi geleceğiyle ilgili güvenli bir yaşam alanını gerçekleştirebilme hakkı olarak düşünülür. Bu aslında bizim insan öncelikli projemizi de temellendirdiğimiz kuramlardan biri kent hakkı. Burada epeyce uzağındayız. Yani kent hakkı dediğiniz zaman mesela kiracının da kentte bir hakkı vardır. Kiracının da mahallede bir hakkı vardır. Bizde ise mesela afet yasasında zaten adı geçmiyor kiracının. Ya da gündelik pratikte sorarsanız aslında kiracıları koruyan hiçbir şey yoktur. Ama mesela Almanya örneğini biliyorum. Orada Kiracılar Konfederasyonu o kadar güçlü ki.
Evet.
Yani milyonlarca üyesi olan ve kiracının hakkını
özel yasalar çıkarıyorlar.
Tabii savunabilen bir şey.
Biz bir programı İBA'dan bir arkadaşı almıştık.
Öyle
burada
mi?
Berlin'deki Kreuzberg dönüşmesinde çalışmış bir Türkiye'den oraya gitmiş bir arkadaşımız. O da bu konuda çok bilgili ve uyarıcı laflar da paylaştı.
Evet, mesela o örnek çok iyi bir örnektir. İlk hatırlattınız. Orada konutların değer artışını 20 yıl boyunca belediye kanun çıkararak değer artışını engelledi. Çünkü eğer bu konutların değeri artarsa burada yaşayan nüfus yerinden olur. Bu mahallenin özgünlüğü ortadan kalkar dedi. Şimdi bunu kamu yapabiliyor. Bu öyle bir niyeti varsa yapabiliyor.
Buradan ve bir de yabancıların ağırlıkta olduğu bir bölgeden bahsediyoruz.
Tabii.
Yani Türklerin nüfusunun yüksek olduğu bir bölgeden yapıyoruz.
Ve
biz bunu Türkiye'de yapmaya kalksak herhalde ortalık birbirine girer.
Evet. Şimdi o 20 yıllık vadede oldu ve kiralar yükseldi. Türkler de yavaş yavaş Karl Marx Caddesi'ne doğru yol almaya başladılar.
Evet.
İlginç bir dönüşüm de orada oluyor aslında. Ama o da başka bir şey.
İzlemeye değer bir konu da o. Sizin diğer önerileriniz.
Evet, beşinci önerimiz şeydi. Yatırımcıları yönlendirme ve iş gücü eğitimi programları dedik. Yani bu çok ilginç bir şey. Siz de kendi oturduğunuz mahalleyi şöyle bir düşününce aslında ne çok iş yerinin iflas ettiğini, ne çok yanlış yatırım yapıldığını, ekonominin ne kadar büyük kayba uğradığını görebilirsiniz. Dünyada bazı şehirler diyorlar ki, ey yatırımcı gel bize ne kadar paran olduğunu söyle, nasıl bir iş kurmak istediğini söyle, biz sana en uygun yeri söyleyelim. Mesela çok basitçe bir berber dükkanı açacaksınız. Bu sokakta zaten 3 tane var ve daha önce 4 tane daha berber dükkanı burada battı. Halbuki şu bölgede açarsan kar etme şansın daha yüksek diye mesela böyle bir eğitim verebiliyorlar. Ya da belediye şunu da yapıyor. Bu bizde belediyenin görevi sadece hani altyapı, yolsu, elektrik, otobüs falan gibi düşünürüz ama belediye sınırlar içinde yaşayan vatandaşın eğitiminden de sorumlu. Onun iş bulmasından da sorumlu. Dolayısıyla bakıyor, eğer senin niteliklerin şunlar şunlarsa bu niteliklerini böyle geliştirebilirsin. Sana böyle bir destek verebiliriz ve seni böyle bir istihdam imkanına kavuşturabiliriz diyor. Bunlar çok ütopik değil. Çok yapılabilir şeyler. Üstelik yapılırsa da hem bir sürü yanlış yatırımı engelleme şansına sahibiz. hem de toplumun dezavantajlı kesimlerini aslında doğrudan doğruya avantajlı hale getirebiliriz. Evet. Yani iki tarafın da kazanabileceği bir çözümdür. Bu çok basit bir şeydir. Yani zaten belediyede bir birim kurarsınız. Hem yatırımcıya şeffaf bilgiler verebilir, yatırımını yönlendirebilir, hem de iş gücünü yönlendirebilir, eğitebilir diye düşündük. Son ve en çok tepki çeken projemizden biri de ücretsiz toplu taşıma. Bu nasıl olabilir ki deniyor. Bu benim aslında 15 yıldır falan üzerinde çalıştığım bir proje. Çok daha genişti ama yarışmada tabii ki kısaca değinmek durumunda kaldım. Şunu söylüyoruz temelde. İstanbul'da bugün yolculuk maliyetleri 1-1,5 lira civarında ortalama bir yolculuk. Ve bu aslında finanse ediliyor. Yani sübvanse ediliyor. Belediye aslında bunun bir kısmını kendi bütçesinden karşılıyor. Şimdi dedik ki neden belediye bunun %50'sini sübvanse edeceğini, %100'ünü sübvanse etmesin eğer geliri olursa? Bir kere böyle olursa ne olur diye baktık. Şu İstanbul'da gene ilginç bir şey, istatistik. Yolculukların %50'si yaya olarak yapılıyor. Şimdi biz bu kadar çok trafik görüyoruz ama İstanbul'daki yolculukların yarısı araçla, yarısı yaya olarak yapılıyor. Niye böyle?
Mecburiyetten.
Mecburiyetten. Yani İstanbul'da 4 kişilik bir ailenin ortalama
sağlık ulaşım, için değil yani.
Ulaşım maliyeti 250-300 lira civarındadır. Evet. Şimdi 300 lira İstanbul'daki düşük gelirli grup için son derece yüksek
bir
maliyet.
Önemli bir para.
Onun için işe, eğitime, sağlığa, zorunlu şeylere giderken bile yürümeyi tercih eden bir kitle var. Mecbur kalan, tercih demeyelim buna. Şimdi bu ulaşım maliyetlerinin mesela olmadığı günleri hatırlayın, bayram günlerini. O zaman işte varoşlar şehre indi deniyor. Ama ne oluyor? Burada gerçekten ulaşım ücretsizken, erişme şansı varken insanlar akrabalarını ziyarete gidebiliyorlar. Hatta insanların iş bulmak için bile seyahat etmesi gerekir. İşsiz insanın cebinde para olmaz. Bütün bunları düşündüğünüz zaman İstanbul'da ulaşımın ücretsiz hale gelmesi herkese erişebilir bir kent sunacak. Evet. Peki trafik
çoğal... Kent dediğimizde budur zaten,
evet,
değil mi?
Evet, budur ama bir yandan şunu diyorlar ya, peki her şey ücretsiz olursa herkes otobüslere yüklenir. O zaman zaten çok sıkışık. Peki nasıl olacak deniyor. Şu an şöyle düşünün, yeni yollar açmak, yeni köprüler yapmak, onların için yapılan yatırımı düşünün. Bir de bunun toplu taşımaya aktarıldığını düşünün. Mesela sizin arabanız var. Ama arabayla trafiğe girmek yerine aslında bedava olan ve de konforlu olan bir toplu taşımayla gitme seçeneğiniz olursa tabii ki siz bunu tercih edebilirsiniz. Şimdi İstanbul'un tamamının ücretsiz olarak ulaşılabilir olması turistik olarak da çok cazip bir şeydir.
Evet, tabii.
Yani İstanbul'a gidelim, zaten ulaşım parası ödemiyoruz demek bile çok sayıda turisti çekebilecek bir şeydir. Çok fazla insanın İstanbul'un tadını çıkarabileceği.
Bologna mı ne bunu uygulamıştı bir
çok,
tane.
Çok fazla şehir var. Genellikle daha küçük ölçekli şehirler bunu yapıyor. Ya da büyük ölçekli şehirler belli bölgelerde yapıyorlar. Dünya örneklerini inceledik. İstanbul ölçeğinde bir şehirde bunun uygulanması şu an söz konusu değil. Evet. Ama yapılabilir. Özellikle Güney Amerika'da çokça örnekleri var.
Evet, bu konuda bir bütçe çalışması yapılabilir rahatlıkla.
Hatırlarsanız karlı günlerde köprüleri arabalar için bedava hale getirdiler.
Evet.
Tam tersi yapılması lazım. Evet. Sadece otobüsler parasız, arabalar da iki misli para.
Evet.
Ki yol açılsın. Yol açılsın. Binmesin adam şeyini, arabasını.
Yani metrobüste kısmi bir çözüm olarak, evet, yapıldı biliyorsunuz. Evet. Bir şerit ayrıldı. Bu son derece rahatlattı metrobüs, evet, yolculuğunu. Ama orada da sayı yetersiz. Yani talebi karşılamadığı için çok sıkıntılı. Yani ezilerek bir yolculuk geçiriyorsunuz.
Ben bu çevre planını da konuşmak istiyordum. Biraz değindi gerçi Erbatur Bey ama vaktimiz galiba buna elverişli olmayacak.
Evet, ama Erbatur Bey'le daha ileride bir program daha yapabiliriz. Çünkü o projeler yerinde durmayacak anladığım kadarıyla. Yeni projeler gündeme gelecek. Üniversite sitesinde yayınlar mı bütün bu şeyleri?
Sanıyorum yarışmanın bir sitesi kurulmuştu. Bu üniversiteyle sponsor firma ortak olarak bir Gelecek İstanbul diye bir site kurdular. Orada yayınlanacak tahmin ediyorum. Üniversite ayrıca basılı yayına dönüştürecek diye bir söylenti.
Evet, aslında jüri üyelerine baktığımız zaman da akademisyenlerin bütün üniversiteleri de dağıldığını görüyoruz. O bakımdan da yani güzel bir yelpaze var.
Kamu yöneticilerinin de mutlaka bu projeleri görmesi, tartışması, doğru, medyada tartışması çok mühim. Bu ve de devam etmesi çok önemli. Evet. Yani bu yarışma eğer önümüzdeki senelerde yapılırsa çok daha iyi, çok daha alternatif projeler geleceğini
TOKİ'nin
düşünüyorum.
TOKİ'nin sitesine de önerelim. Yani TOKİ'de bunu
karnımız buna TOKİ diyecek.
Bunu Red Hack'ten isteyelim isterseniz. Onlar bu ara sitelere güzel müdahaleler yapıyorlar.
Değil mi?
Dolayısıyla belki onlar ekleyebilir.
Yerine koyuyorlar. Evet. Erbatur Bey, size çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
Teşekkür ederim. Bu kadar uzun yıllar istikrarlı bir şekilde program yapan iki değerli programcının konu
yok,
olmak benim için.
Yok, bizden başkaları da var.
Var mı? Harika.
Nuray hocamız var. Nuray Aydınoğlu hocamız var. Ve Elvan Cantekin var. Biz iyi bir dörtlüyüz. Arada sırada da destek ekiplerimiz geliyor. Çiğdem Mater ve Didem Gençtürk gibi. Büyük bir ekibiz yani. Arkamızda da bizi destekleyen.
Biz de emekli olmak istiyoruz ama meseleler bitmiyor.
Evet, İstanbul öyle yani. İstanbul sürekli gündemin, yani Avrupa'nın en hareketli kenti. Projeler ve tartışmalar bitmiyor. Ama hep fokusumuz böyle insanın dışında, inşaat, kalkınma olunca da fokusu kaçırmış oluyoruz diye düşünüyorum.
Tabii bizim dışımızda da Açık Radyo'da gene İstanbul'la ilgili, kent sorunlarıyla ilgili, mimariyle ilgili başka programlar da var. Oradaki arkadaşlar da önemli bir gayret gösteriyorlar.
İklim
değişikliğiyle ilgili. Evet, süremizi doldurduk. Tekrar teşekkürler Erbatur Bey. Bugün bu programı burada kapatalım. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.
Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.